Ayrım 15.
Sayfa 176. Ülke grupları. 1965-80 için. İlk söylenecek olan gayri safi yatırım, ikincisi GSYİH, üçüncüsü ihracatı gösterecek. 1. Düşük gelirli. 7.6, 4.9, 5.1. 1980-90 için 7.4, 6.1, 5.4, 1990-95 için 10.5, 6.8, 8.3. Çin ve Hindistan 1965-80, 7.0, 4.9, 4.1, 1980-90, 10.1, 7.6, 9.8, 1990-95 için 3'ü de tire. Diğer 1965-1980, 8.8, 4.8, 5.8, 1980-90, 1.3, 3.9, 1.5, 1990-95, 3.6, 1.8, 2.7. 2. Orta gelirli. 1965-80, 8.6, 6.3, 3.9, 1980-90, eksi 0.1, 2.5, 3.8, 1990-95, 5.6, 0.1, 6.9. Alt orta gelirli. 1965-80, 8.1, 5.5, tire, 1980-90, eksi 0.4, 2.6, 7.2, 1990-95, tire, eksi 1.5, tire. Üst orta gelirli. 1965-80, 9.0, 7.0, 3.9, 1980-90, 0.2, 2.4, 1.9, 1990-95, tire 2.6, 7.3. Güney Kore. 1965-80. 15.9, 9.9, 27.2, 1980-90, 12.5, 9.7, 12.8, 1990-95, tire 10.3. Asya Pasifik bölgesi rakamıdır, sadece Güney Kore'ye değil. 17.8. Ağır dış borçlu. 1965-80, 9.9, 6.3, eksi 0.5, 1980-90, eksi 1.8, 1.7, 3.4, 1990-95, tire, tire, tire. 3. Yüksek gelirli. 1965-80, 3.3, 3.7, 7.5, 1980-90, 4.2, 3.1, 4.3, 1990-95, eksi 0.2, 2.0, 5.4. 3. Teknolojik değişme, çevrede yatırım, GSYİH ve ihracat artışı farkları ve sonuçları. 1. A. Sermaye yoğun yeni teknolojilerin iç üretim yapısı ve ihraç edilen mal çeşitlerine rekabet gücü üstünlüğünü verdiği bir ortamda, eğer bir kısım ülkeler gayri safi yatırım artış hızında ciddi yükseliş gerçekleştiremiyorsa, ne teknolojideki değişmeyi izleyebilir ne ihracatını artırabilir, hele teknolojinin giderek sermaye yoğunluğu yüksek mallar, üretim süreçlerini vasıflı iş gücüne kaydığı bir ortamda hiç yapamaz. İkincisi, ağır dış borç ödeme baskısı altında olanlar başta olmak üzere bu ülkelerin ithalat ve sermaye hareketlerinin serbestleştirildiği bir süreçte iç tasarruf oranını gereken düzeye yükseltmeleri de güçleşir. Neden ithalat serbestliği yeni mal ve tüketim biçimlerini getirip tasarruf oranını düşürme eğilimini yaratırken mali serbestleşmenin artırdığı istikrarsızlığın faiz haddlerindeki yükselmenin yatırım eğilimini düşürmesidir. Mali piyasalarda sermaye getirisini ya da getiri beklentisini üretken yatırımların üstüne çıkarmasıdır. Tablo 11, Güney Kore, Çin, Hindistan gibi Asyalı dahillerin ulaştığı yüksek ihracat artış hızının yüksek iç gayri safi yatırım artış hızıyla tamamlandığını gösteriyor. Bu ülkelerin istikrarsızlığa düşmeden yine ancak dahi iktisat çocuklarına özgü büyüme hızlarının gerisinde yatan temel öğe ise gayri safi iç tasarruf oranını dünyada rastlanan en yüksek düzeylere çıkarabilmiş olmaları. Bunların 1980 sonrası yıllarda iç tasarruf oranları GSYİH'nin %33'ü veya daha fazlası. Güneydoğu Asya'nın ikinci kuşak kaplanları 1997'de mali krize girdiklerinde bu nokta özenle vurgulandı. Bunlar iç yatırım artışını iç tasarruflarla değil dış borçlanmayla gerçekleştirmişlerdi. Bu nedenle birinci kuşaktan farklıydılar. Aynı durum Arjantin, Meksika, Türkiye gibi hızlı yatırım ve ihracat artışı yoluyla istikrar içinde büyüyemeyen GOÜ için de geçerli. Bunların yurt içi tasarruf oranı GSYİH'nin %20'si civarında. Tabii yüksek iç tasarruf oranı istikrarlı büyümenin gerekli şartı ama yeterli şartı değil. Yeterli olabilmesi için sermaye veriminin yüksek olduğu alanlara yatırılması gerekiyor. Uzak doğulu dahiler yüksek teknoloji alanlarındaki yatırımlarla bunu da sağlıyorlar. Çevredeki ülkeler arasında farklılığın bir diğer kaynağı Asyalı dahilerin dış baskılara direnip kendi ekonomi politikalarını uygulamaları, dışarıdan bastırılan yeni dünya düzeni politikalarına fazla iltifat etmemeleri. Bu alandaki direniş, hele SSCB'nin artık bulunmadığı bir ortamda ABD'nin baskılı sınırı da kalmamışken ne kadar daha sürdürülebilir bilinmez. Süper 301 diye anılan ve ABD ticaretinde müteakibiliyet, karşılıklı olma ilkesinin korunmasını hedefleyen, korunmadığında ABD hükümetinin tek taraflı yaptırım yetkisini tanıyan yasa gündemdeyken işin sürdürülebilirliğinin kolay olmadığı açık. Ancak aynı ölçüde açık olan bu dahi Asyalıların rant ekonomisini palazlandırmadan sermayenin karlılığını imalat sanayinde yüksek tuttukları, yüksek tasarruf yatırım oranlarıyla da GSYİH artışında öne çıkabildikleri. İlginç olan yüksek gelirli ülkelerin yani merkezin de ihracat gibi yatırım oranını diğer ülke gruplarına oranla 1980-90 arası yüksek tutabilmesi ama bunu 1990 sonrasında sürdürememesi. Yani yeni dünya düzeni uygulandığı ilk 10 yılda merkeze yararlı olmuş ancak 1989 sonrasında bu durum sürdürülememiş. Teknoloji devriminin büyüme açısından getirdiği olanaklara rağmen merkez 1990'dan itibaren durgunluğa girdi. Merkez büyürken dahi emek ikamesinin yarattığı işsizlik ise durgunlukta artışını özellikle Batı Avrupa'da hızla sürdürdü. 2. Sonuçlar. Sermaye yoğunluğunu yükselten teknoloji devrimi sürerken çevredeki ülkelerin çoğunun yatırımı artırma olanaklarının sınırlılığı bu ülkeler için işçi verimini yükseltme olanaklarının da sınırlanması demektir. Çünkü işçi verimi nitelikleri verirken ancak teknolojik değişme ve sermaye işçi oranındaki artışla yükselebilir. Daha önce 1980'li yıllarda Asyalı dahiler hariç kişi başına gelir farklarının merkez ile çevre arasında giderek büyüdüğünü saptamıştık. Bunun nereden kaynaklandığı artık anlaşılabilir. Birinci ayağı bu ülkelerin sabit sermaye yatırımlarını artırıp yeni ve daha verimli yüksek teknoloji alanları geliştirememeleri, bunda önceki bölümlerde incelenen yüksek reel faizler, mali ve reel istikrarsızlık, aşırı değerlenmiş kurlarda ithalat rekabeti gibi etkenlerin üretken yatırımlarda karlılığı cazip olmaktan çıkarmasının payı var. İkinci ayağı ise çevrede yerli paraların merkez paraları karşısında reel anlamda değer yitirmesi. Bunun bir nedeni verimlilik artışı farklarında yatıyor. Hangi ülkede verim artışı daha hızlıysa diğer şartlar verirken onun parasının ötekiler karşısında değer kazanması olağan. Dolayısıyla verim artışını merkez hızlandırırken çevrenin büyük kısmı bunu izleyemiyorsa piyasa mekanizması birincilerin parasının reel anlamda değer kazanması ikincilerinkinin değer kaybetmesiyle sonuçlanır. Ayrıca ithalat ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, çevre paralarının konvertibiliteye geçmesi, merkez paralarına talebi artırdığı için aynı yöndeki etki giderek güçleniyor. Aradaki gelir farkları giderek açılıyor. Bu tablo, merkezde sermayenin kar haddini yükseltmek açısından uzun dönemde olumlu bir sonuç çıkaramaz. Nitekim 1990'dan itibaren 1992 sonrası ABD hariç, merkezde durgunluğun giderek yoğunlaşmasında bu tablonun rolü yadsınamaz. Üstelik bazı Doğu Avrupa ülkeleri ve eski SSCB cumhuriyetlerinin perişan ekonomileri de buna eklenmişken. 4. Emek aleyhine gelişmeler ve ekonominin zayıflayan insan boyutu. 1. Gelişmelerin yayılma mekanizması A. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ilk 3-10 yıldaki koşullar merkez gibi çevrede de büyümeye koşut biçimde emeğin artan katma değerden iyi kötü bir pay almasını, reel ücretlerin artış göstermesini sağladı. Merkezde reel ücret artışı aynı zamanda sendikal hareketlerin güçlenmesini, sosyal refah devleti anlayışının yayılmasını da getirmişti. Bu değişim 1970'li yıllarda sermaye gelirlerinin aleyhine kriz içinde işlemeye başlayınca daha önce incelenen sermayeyi koruyucu önlemler güç ve hız kazandı. Bu merkezde işsizliğin artması yolunda baskılar yaratırken işçi militanlığı azaldığı gibi sendika üyesi işçi oranında da inanılmaz düşüşler ortaya çıktı. Buna özelleştirilen kamu girişimlerinden işçilerin atılmasının, üretim yapısının kitlesel işçi çalıştıran demir, çelik, gemi tezgahları, dokuma giyim gibi alanlardan az sayıda vasıfsız işçiyle çok sayıda yüksek vasıflı iş gücü çalıştıran finans kesimi, mikro elektronik gibi alanlara kaymasının istihdama olumsuz etkisi eklendi. 1990'lı yıllara gelindiğinde merkezde sendikalı işçinin sendikasız işçi oranının hızla düştüğü ve işsizlik baskısı altında reel ücretlerin yerinde saydığı görülüyordu. Merkezdeki bu durum çevreye birkaç biçimde yansımakta ve oradaki ücretleri baskı altına almakta. Bir kere kaçak işçi ya da sığınma arayan göçmenler dışında artık merkez ülkelerinde çevre işçilerine talep yok. Daha önce gelmiş olanlar da daha önce belirtildiği gibi ırkçılık yoluyla dışarı atılma tehdidi altında. Ancak bundan öte baskılar var. Merkez daha emek yoğun teknoloji içeren ve artık merkez için maliyeti yüksek olan sermaye malları ya da daha emek yoğun üretim aşamaları veya mallar için ucuz emek pazarı arıyor. Daha fazla dolaysız yatırım çekebilmek amacıyla çevrede de ücretlere bu nedenle baskı ortaya çıkmakta. Yani ücretler düşük olmalı ki yabancı sermaye bu süreçte kendisini yerletsin. Ayrıca dış ticaret rejiminin giderek serbestleştiği bir ortamda ithal mallarıyla iç piyasada ve ihraç mallarıyla dış piyasalarda rekabet edebilmek açısından çevrenin elinde ucuz emekten başka araç yok hala. Aynı baskı çevreye yatırım için gelen dolaysız yabancı yatırımcı için de geçerli. Tabii nüfus artışından kaynaklanan ve her yıl çalışan nüfusa yeni milyonlar eklenen bir ortamda ne olduğu bile tam saptanamayan işsizlik oranını sabit tutmak dahi büyük yatırım istemekti. Var olan işsizler ise diz boyu ve ücretleri düşürme yolunda bir diğer baskı yaratmakta. İşte bu süreçler yeni düzenin serbest piyasa sistemi küreselleşirken ücretleri düşük tutma baskısını da küreselleştirmekte. Peki bu baskılar karşısında hükümetler nerede? B. Hala iktisat yazınında serbest piyasa ekonomisinin baş savunucusunu olarak gösterilen Adam Smith, oysa Milletlerin Refah Serveti kitabında 1776 işçi işveren ilişkilerinin nazik dengesinin bilincindeydi. İşverenlerin ve işçilerin siyasal güçlerindeki farklılığın yaratacağı sonuçları da çok iyi biliyordu. Şu sözleri bunun en iyi kanıtı. Hukuksal düzenleme işçilerin lehinde olduğunda daima adil ve eşitlikçidir. Ama bazen olduğu gibi durum patronların lehine ise o zaman tersi geçerlidir. Smith 1937 sayfa 142. Geçmişte sosyal refah devleti merkezde yaratılırken daha önce incelenen nedenler yanında bu etkende rol oynamıştı. Önce sosyal demokrat hükümetlerin iktidarlarını uygulamaya giren sosyal haklar, ortam elverişli olduğu sürece sağcı iktidarlarca da sürdürülmüştü. Ancak başta ABD ve İngiltere merkezde durum değişirken, sağcı hükümetlerin işçi karşısındaki tutumu da tümüyle farklılaştı. Bir yandan Batı Avrupa'daki yüksek işsizlik oranı, bir yandan üretimin yer değiştirmesi ve teknolojik değişmenin bunu artırma yolundaki etkileri hükümetlerinin adım adım sosyal hakları kısması yolunu açtı. Bu yoldaki değişime ilişkin bir de yeni tanım yaratıldı. Emek piyasasının esnekleşmesi. Gerekçesi de çok açık. Kamu harcamalarını düşürerek devleti küçültmek, etkinliği artırmak, bütçe açıklarını indirmek ve küreselleşme için rekabet gücünü artırmak. ABD kendi emek piyasasını esnekleştirdiği için işsizliği düşürdüğü savında, aynı sav İngiltere'de de benimseniyor. ABD işsizliği yüksek olan ülkelere kendisini izlemeleri için ayrıca baskı yapıyor. Bu süreçte bir yandan şiddetli grevler Fransa'da, Kore'de, ABD'de patlamaktan geri kalmadı 1990'lı yılların ikinci yarısında. Öte yandan Fransa'da tepki beklenmedik biçimde Sosyalist Parti'nin 1997 seçimlerinde iktidara gelmesi ve Sosyalist Jospin'in başbakanlığı olarak ortaya çıktı. Vahşi kapitalizme karşı Fransa'da düşmanlığın arttığını söyleyen bir yazar şöyle diyor. Anglo-Sakson ekonomileri özgürlüğü yüceltir, eşitliği değil. Hiç olmazsa bir ulus bu modeli reddediyor. E. Todd, Newsweek International, 23 Haziran 1997. Fransa'nın ne yapıp ne yapamayacağını ise Jospin'in iktidarındaki eylemi gösterecek. Söylenen sözler değil. Çevrede iş gücünden örgütlü tepkiler beklemekse hayalperestlik olur. Çünkü çoğu ülkede işçi örgütlenmesi ya yasak ya da var olan örgütler çok güçsüz. Hükümetlerse yatırımın artması, böylece işsizliğin azalması, İhracatın artıp dış borçların ödenmesi gibi ulusal düzeyde sorunlar yanında sermaye lehine davranması için sınıfsal baskılar da yaşamakta. Bir yandan yerli sermaye dış rekabet karşısında karlılığını düşmekten koruyabilmek ve dış sermaye ile işbirliğine girebilmek için sosyal hakların var olduğu kadarıyla sendikal faaliyetin baskı altına alınması yolunda dayatıyor. Öte yandan aynı amaçlı dış sermaye. Zaten sosyalist sosyal demokrat partilerin bulunmadığı, varsa da çok marjinal olduğu çevrede hükümetlerin işçi lehine ağırlık koymaları da pek beklenmiyor. Ancak pek çok çevre ülkesinde ücretsiz sağlanan eğitim ve sağlık hizmetlerinin paralı olması yolundaki dış baskıların, başta ABD güdümündeki uluslararası kredi kurumları tepkisiz kalmayacağı kesin. Çevrede tepki daha çok insanların lumpenleşmesi, marjinalleştikçe dinsel etnik akımlara katılması, uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı yollardan ayakta kalmaya çalışması, hırsızlık, çapulculuk ve bireysel bunalımların yarattığı kendini ya da başkasını öldürme gibi davranışlarla kendini gösteriyor. Yani sosyal dengeyle birlikte sosyal dinginlik de iyice bozulmakta. Hükümetler ise sosyal dengeyi kurmak yoluyla dinginliği sağlayamadıkları için dinginliği bozan öğelerle uğraşmak yolunu seçiyor. Bu amaçla yapılan polis güvenlik gücü harcamaları ise giderek kabarmakta. Kısacası merkezde de çevrede de hükümetlerin boynu bükük yeni düzen karşısında. Sermayenin taleplerine ve A. Smith'in görünmeyen eline boyun eğiyor. Emeğin baskı altına girmesine gözcülük ediyor. C. Küreselleşme düz emeğin ücretini ve sosyal haklarını baskı altına alırken üst düzey vasıftaki emeğin ücreti ise göklere çıkmakta. ABD'de üst düzey yöneticilerin ücretinin yılda 3-5 milyon dolar arasında oynadığı belirtiliyor. Aynı durum diğer merkez ülkeleri ve şaşırtıcı da gözükse çevre için de geçerli. Neredeyse bu yüksek ücretler de küreselleşiyor. Dolayısıyla da düz emek ücretiyle üst düzey yöneticilerin ücreti arasındaki uçurum giderek büyüyor. Bunun nedeni ise çok açık. Üstün vasıflı kişiler için küresel pazar var. Bunlara bütün ülkelerin kapıları açık. Dünyanın herhangi bir ülkesinde iş arayabilir ve çalışabilirler. Almaşık maliyetlerinin yüksekliği dolayısıyla fakir çevre ülkelerinde dahi bunları ülke içinde ya da herhangi bir firmada tutmak için astronomik ücretler ödemek gerekiyor. Oysa vasıfsız emeğin pazarı yerel, ona bütün kapılar kapalı. Dolayısıyla onun almaşık maliyeti küresel düzeyde değil, ancak yerel koşullarla saptanabiliyor. Tıpkı sermaye için geçerli olan durum emek piyasasında da ortaya çıkmakta kısacası. Nasıl küreselleşen sermaye en yüksek kar haddini aramak amacıyla sınırları aşıyorsa, üstün vasıflı iş gücü için de aynı durum geçerli. Yerli sermaye gibi vasıfsız emek de iç piyasanın koşullarıyla yetinmek zorunda. Bu tablo, vasıfsız emek ücreti üzerindeki baskının sadece küreselleşen sermayenin yüksek kar haddinden değil, aynı zamanda astronomik ücretli vasıflı emek ücretinden de geldiğini gösteriyor. Böylece her ülkenin içinde tabandaki vasıfsız emek ile yerel sermaye ulusal olma gibi bir özellik kazanmakta, düzenden kaybedenler de bunlar olmakta. İlginçtir, eski düzende yüksek vasıflı emeğin çevreden merkez ülkelerine göçü beyin kaybı diye tanımlanır, birincilerin kaybı ikincilerin kazancı matematiksel olarak hesaplanırdı. Hatta bir ara bu kayıplar için merkezin çevreye tazminat ödemesi bile gündeme gelmişti. Yeni düzende bu kaybı konu etmek herhalde dine zorluk sayılır. 2. Sosyal refah devletinin çözülmesi. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında vahşi kapitalizme karşı işçi hareketleri şiddetlenirken Marksist sosyalizm özellikle Avrupa'da ciddi bir politik akım haline gelmişti. 1917 Sovyet devrimi kapitalizmin insanlaşması için bu politik akıma yeni bir ivme kazandırdı. 1929 Büyük Depresyonu ise gerek Avrupa gerek ABD hükümetlerinin sosyal refah devleti yaratılmasına soyunmalarına yol açtı. Keynes'in kuramından önce 1930'lu yıllarda hükümetler talep genişletici politikaların, kamu yatırımlarının önemini keşfetmişti. Böylece Marksist sosyalizme karşı sosyal refah devleti inşa ediliyordu. İkinci Dünya Savaşı sonrasının getirdiği ekonomik güçlüklere, Soğuk Savaş'ın Sovyet tehdidi eklenince sosyal refah devleti artık Batı'nın ayrılmaz parçası olmuştu. 1970'li yılların başında gelişen yakınlaşma, konvergens kuramı ise komünizm ile kapitalizmin giderek birbirine yakınlaşma sürecine girdiğini ileri sürmekteydi. Birincide piyasa ekonomisi giderek genişlerken, ikincide bu devletin etkin olduğu alanın genişlemesi ve piyasanın sosyalleşmesiyle ortaya çıkacaktı. Kimse, vahşi kapitalizmin hem komünizmi hem sosyal refah devletini 10 yıl sonra hızla yıkacağını öngörmemişti. Bu yoldaki savlar birkaç muhafazakarın özgün düşünceler olarak kaldı. 1990'lı yıllarda vahşi kapitalizmi dizginleyecek örgütlü güçler merkezde zayıflarken Sovyet tehdidi de artık yok. Çevre ise sosyal refah devletini kuracak olanaklara zaten sahip olamamıştı. Ama hiç olmazsa Hindistan, Türkiye gibi bazılarında bir hedef olarak gündemde kaldı. Demokrasinin vazgeçilmez tamamlayıcısı olarak düşünüldü. İlginçtir, günümüzde çevrenin henüz demokrasiye geçmemiş ülkelerine bu yolda merkezin baskıları artarken, merkez sosyal refah devletini adım adım çözüyor. Kamunun sosyal harcamalarını kısması, sosyal sigortaları özelleştirmesi, sosyal işlevi olan bölgesel dengesizlikleri gidermek gibi kitleri satması ya da sosyal amaçlı fiyatlamaya son vermesi yolundaki politikalar, IMF ve Dünya Bankası gibi kurumların çevreye yaptığı başlıca politika tavsiyeleri arasında yer alıyor. Tabii ücretlerin dondurulması listenin başında bulunuyor daima. Sosyal devletin yıkılması öncelikle toplumun en zayıf kesimlerini ilgilendiriyor. Çünkü bu bölümde incelenen değişimlerin işsiz bırakma olasılığı en yüksek kesim bu. Dolayısıyla işsizlik sigortası herkesten çok onları ilgilendiriyor. Ayrıca sağlık eğitim için özel kurumların yüksek fiyatlarını ödeyemediklerinden ücretsiz eğitim ve sosyal sigortalara muhtaç olanlar da onlar, sık sık iş kazası ve iş hastalıkları geçirenler de onlar. Üstüne üstlük ücretleri dondurulanlar da yine onlar. Sosyal devletin yıkılmasına karşı etkin direnç en fazla Batı Avrupa'da, nedeni ise dünyada en gelişmiş biçimiyle sosyal devlet bu bölgede. Ama en yüksek işsizlik oranı da yine bu bölgede. ABD'nin ve Avrupa'daki muhafazakar kesimin savı, bu ikisi arasında yakın ilişki olduğu, dolayısıyla sosyal refah devleti devreden çıkarsa ABD işçi maliyetinin düşeceği ve işsizliğin azalacağı. ABD ve İngiltere gibi ülkelerin yüksek işsizlik oranında bu sayede düşüş sağladı. Tabii iki değişken, sosyal refah devletinin getirdiği yüksek işçi maliyeti ve işsizlik oranı arasında yakın ilişkisi olması mümkündür. Ama bunun neden sonuç ilişkisi olduğu anlamına gelmez. Ayrıca bu bazı ülkeler için geçerli olsa da genel bir durum değil. Örneğin Almanya çıplak işçi ücretleri ve buna ek sosyal yüklerin neredeyse yarı yarıya dünyada en yüksek olduğu ülkeler arasında. Ama işsizliğin ABD'de en yüksek olduğu ülke İspanya. %20, genç nüfusta %40. Yani gözlenen ilişkinin niteliği o kadar da kesin değil. Çünkü arada teknoloji düzeyi ve verimlilik gibi ilişkiyi etkileyen öğeler var. ABD'nin bireyciliği güçlendirmek, devleti piyasadan geri çekmek, rekabet koşullarını pazar ekonomisi koşullarında tutmak gibi başlattığı hareket tepkisiz kalmıyor tabii. Hem siyasal düzlemde sosyalist sosyal demokrat partilerin halk oyuyla iktidara taşınması, hem grevler hem de günlük olaylar küreselleşme adına sosyal refah devletinin yerini özel kurumlara bırakmasını ya da çevrede hedef olmaktan çıkmasını güçleştirmekte. Sefalet manzaraları, evsiz barksız insanlar, dilenciler, çevre özgü görüntüler olmaktan çıktı, merkezin zengin toplumlarında da görülür oldu. 5. Teknolojik değişme ve küresel refah artışı beklentisi. İnsanlık tarihine bakıldığında evrimin başlıca kaynağının ta ateşin, tekerleğin bulunuşundan günümüzdeki gen tekniği ya da mikroelektroniğin uygulamaya geçişine kadar teknolojinin ilerlemesi, insanın doğayı kendi amaçlarına uygun biçimde dizginlemesi olduğuna hiç kuşku yoktur.